Ayrım 15.
Bizim bu mutluluğumuzu da kimse elimizden alamaz. Malımız olacak nesneler elimize geçse bile biz bunları başkalarına ihtiyaçları olanlara veririz. Biz üzümü ihtiyacı olanlara yaşamaları için gerekli şeyi sağlamak için satarız. Birileri elimizden almak isterse de hiç karşı koymadan veririz. Yine bunun için vahşilerin saldırılarından korkmayız. Emeğimizin mahsulünü elimizden almak isteseler biz kendimiz bırakırız. Onlar hesabına çalışmamızı isteseler seve seve çalışırız. Böylece onlar da bizi öldürmek için sebep olmadığını anlarlar. Daha doğrusu öldürmek ellerinden gelmez. Vahşiler zamanla bizi anlar ve sever. Hatta öyle ki bugünün aydınlarının elinden çektiğimizi onlardan çekmeyiz. Sen bize diyorsun ki ulaşmaya çabaladığınız şeye tamamıyla ulaşamıyorsunuz. Zorlamayı ve malı mülkü tanımıyor ama onlardan faydalanıyorsunuz. Madem ki biz insanları kandırıyoruz, o zaman bizimle konuşmaya, bize öfkelenmeye, bizi fitlemeye değmez. Sadece bizden tiksinirsiniz, olur biter. Biz de bu hor görülmeyi seve seve kabul ederiz. Çünkü felsefemizde hiçliğini bilmek de vardır. Fakat inandığımız şeylere ulaşmak için canla başla çalışıyorsak, insanları aldattığımızı söylemek haksızlık olur. Kardeşlerim ve ben Allah'ın kanunlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat zenginlik ön için değil, başka şeyler için. Biz de sizin gibi mutluluğu arıyoruz. Aramızdaki fark, mutluluğu farklı yerlerde arıyoruz. Siz mutluluğu para ve ünde arıyorsunuz. Biz buna inanmıyoruz. Dinimiz bize mutluluğun her şeyi vermede olduğunu söyler. Nasıl ki bitkiler ışığa dönmekten kendilerini alamazlar, biz de saadeti nerede görürsek ona ulaşmak için istenilen her şeyi yapmaktan kendimizi alamayız. Fakat başka türlü nasıl olur? Sizler de aynısınız. Sizin amacınız en güzel kadını, en büyük serveti elde etmektir. Ama hanginiz ulaştı sanki? Nişancı hedefe isabet ettiremediği için nişan almaktan vazgeçmez. Bizimki de bu misal. Biz saadeti arıyoruz. Ama ona tam olarak ulaşamıyoruz. Sonra herkes kendine göre ayrı ayrı yollardan ulaşmaya çalışır. Fakat siz insan bilgisine inanmıyor, ondan yüz çeviriyorsunuz. Sonra sadece haça girilmiş peygamberinize inanıyorsunuz. Beni sizden uzaklaştıran asıl şey de kölece onun karşısında boyun eğmeniz. Yine yanılıyorsun. İnandığımız peygamber böyle buyurduğu için böyle yaptığımızı sanan herkes yanılıyor. Tam aksine gerçeği öğrenmek, Allah'a ulaşmak, mutluluğa ermek isteyen her insan farkında olmadan İsa'nın yürüdüğü yola çıkar. Onu kendi yürüdüğü yolun önünde görür. Allah'ı sevenler ve ona ulaşmak isteyenler er geç bu yolda birbiriyle karşılaşır. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah ile insanlar arasında aracıdır. Yuli karşılık vermeden uzun zaman sustuktan sonra mutlu musun diye sormuş. Pamfili gülümseyerek. Daha iyi bir şey istemiyorum. Fakat bazen içimde bunu hak etmediğime dair bir duygu hissediyorum. Niçin bu kadar mutluyum diye. Haklısın. O zaman o adamla karşılaşmayıp yanınıza gelseydim belki daha mutlu olurdum. Madem böyle düşünüyorsun, sana engel olan mı var? Ya karın? Onun Hristiyanlığa yatkın olduğunu söylüyordun. O da gelir seninle. İyi ama bir defa başladık bu hayata. Onu bir yana atamayız. Başladığımız şeyi yürütmeliyiz. Yuli bunları söylerken anne babasının, dostlarının hoşnutsuzluklarını, böyle bir değişiklik için harcanması gereken çabayı düşünmüştü. O sırada dükkan kapısına bir gençle beraber Pamfili'nin kız arkadaşı gelmiş. Pamfili çıkıp yanlarına gittiğinde gencin deri almak için Kiril tarafından gönderildiğini öğrenmiş. Pamfili genci buğdayı alıp Magdalena ile gitmesini, derileri kendisinin götürebileceğini, böylesinin daha uygun olacağını söylemiş. Genç Magdalena'nın onunla birlikte gitmesinin daha uygun olacağını söyleyerek uzaklaşmış oradan. Yuli Pamfili'yi tanıdık bir tüccarın yanına götürmüş ve buğday almış. Pamfili ağır olan çuvalı alıp hafif olanı Magdalena'ya vererek Yuli ile vedalaşmış. Kızla birlikte yürüyüp giderken sokağın dönemecinde durup Yuli'ye bakmış, gülümsemiş ve başıyla selamlamış. Sonra da sevinçli bir şekilde dönüp Magdalena'ya bir şeyler anlatmış, bir müddet sonra ikisi de gözden kaybolmuş. Yuli karar verdiği zaman yanlarına gitmenin daha iyi olacağını düşünmüş biraz. Aklına hep Pamfili'nin uzun boylu, güçlü kuvvetli, ışıklı gözleriyle sepet taşıyan kız arkadaşı, bir de akşam döneceği narin, şık, güzel ama gerdanlık ve bilezikleriyle çok soğuk görünen karısı halılara oturmuş, yastıklara yaslanmış olarak geliyormuş. Fakat Yuli'nin bunları düşünecek fazla vakti yokmuş. Tüccar arkadaşları gelmiş ve her günkü işlerine başlamışlar. Öğleye doğru içki içmişler, sabahı kadınlarla etmişler. 6. Bu konuşmalardan sonra aradan 10 yıl geçmiş. Yuli bir daha Pamfili'yi görmemiş. Konuşmalarını da yavaş yavaş unutmuş. Kafasındaki Hristiyan hayatına ait izler de silinip gitmiş. Yuli'nin hayatı yolunda gidiyormuş. Babası ölünce onun bütün ticaret işlerini eline almış. İşleri de bir hayli karışıkmış. Afrika'da alıcıları, satıcıları varmış. Birçok idarecisi, alacakları, borçları varmış. Yuli farkında olmadan işlere dalmış ve bütün zamanını buna verir olmuş. Ayrıca yeni bir kaygısı daha varmış. Bir kamu işinin başına geçmiş. Egosunu tatmin eden bu iş onun başını döndürüyormuş. Güzel konuşan, akıllı bir adam olduğu için sivrilmiş ve toplum içinde yüksek bir mevkiye gelmiş. Bu zaman içinde bir de 3 çocuğu olmuş. Fakat bu 3 çocuk onu karısından uzaklaştırmış. Karısı güzelliğini ve tazeliğini iyice kaybetmiş. Artık kocasıyla da çok az ilgilenir olmuş. Bütün ilgi ve şefkatini çocuklarına yöneltmiş. Putperestlerin adetine göre anneler çocuklarını süt anneye vermelerine rağmen Yuli karısını hep çocuklarının yanında buluyormuş. Karısı kendi odasında değil de hep çocukların odasında olurmuş. Çocuklarsa huzur vereceği yerde Yuli'nin canını sıkıyorlarmış. Yuli bu işlere daldıktan sonra eski çılgın yaşayışını bırakmış. Fakat işten sonra güzel bir dinlenmeye ihtiyacı varmış. Bunu karısının yanında bulamıyormuş. Çünkü karısı bütün gününü Hristiyan kölesinin yanında geçiriyormuş. Yeni dine gittikçe daha çok ısınıyor, hayatında putperestlikle ilgili Yuli'nin çok sevdiği ne varsa dışlıyormuş. Yuli aradığını karısında bulamayınca başka kadınlarla düşüp kalkmaya başlamış. İşlerinden geri kalan zamanını hep onların yanında geçiriyormuş. Yuli'ye bu zamanlarda mutlu olup olmadığı sorulsa verecek cevap bulamazmış. İşleri başından aşkınmış. Bir işten diğerine, bir zevkten öbürüne geçiyor. İkincisinden mutlaka hoşlanacağını umuyor, öyle sürüp gitmesini istiyormuş. Fakat hiçbir iş kendisini doyurmuyormuş. Hangi işten yakasını daha çabuk sıyırırsa o kadar rahatlıyormuş. Her zevki mutlaka bir şey zehirliyor, sıkıntı içinde sona eriyormuş. Bütün bunlar arasında Yuli olimpiyatlara katılmış. Koşularda yarış arabasını bitiş çizgisine doğru başarıyla götürüyormuş. O sırada birden başka bir yarışçı ortaya atılıp onu geçmiş. Aniden arabalar çarpışmış ve Yuli'nin arabası parçalanmış. Kendisi yere düşmüş, iki kaburga kemiğiyle kolu kırılmış. Yaraları ağırmış ama ölüm tehlikesi yokmuş. Yuli'yi evine götürmüşler, 3 ay yataktan kalkamadan yatmış. Bu 3 ay içinde, acı içinde kıvranırken bir yandan da düşünüyormuş. Kendi hayatını bir başkasının hayatı gibi incelemek için boş vakti varmış. Hele bir de bu arada başına gelen 3 şey onun hayatını tümden karartıyormuş. Birincisi, babasının çok güvendiği bir köle Afrika'dan getireceği mücevherlerle birlikte ortadan kaybolmuş. İkincisi, metresi kendisini terk etmiş ve başka birini bulmuş. Üçüncüsü ise seçilmeyi umduğu belediye başkanlığına o hastayken rakibi geçmiş. Bütün bu olumsuzluklar arabası bir parmak soldan gidiyor diye olmuş. Yatağında yalnız yatarken mutluluğun ne kadar boş tesadüflere bağlı olduğunu düşünmeye başlamış. Bu düşünceler ona daha önceki acılarını hatırlatmış. Bu anıları yanından hiç ayrılmayan Hristiyan köleden ne öğrendiyse gelip bir bir anlatan karısının konuşmaları ile daha da canlanıyormuş. Köle kadın bir zamanlar Pamfili'nin oturduğu köyde oturuyormuş ve onu tanıyormuş. Yuli kadını görmek istemiş ve yanına gelince Pamfili'yi sormuş. O da şunları anlatmış. Pamfili en iyi kardeşlerden biridir. Herkes onu sever sayar. 10 yıl önce Magdalena ile evlendi. Birkaç çocukları oldu. Kim Allah'ın insanları mutluluk için yarattığına inanmazsa gidip onları görmeli. Kadın gittikten sonra Lully anlatılanlar üzerine düşüncelere dalmış. Pamfili'nin hayatıyla kendi hayatını kıyaslamak istemiyormuş. Bu onuruna dokunuyormuş. Oyalanmak için karısının bıraktığı Yunanca el yazmasını alıp okumaya başlamış. Şunlar yazıyormuş el yazmasında. İnsan için iki yol vardır. Biri hayat, diğeri ölüm yolu. Hayat yolu önce seni yaratan Allah'ı sevmendir. Sonra yakınını kendin gibi sevmelisin. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmamalısın. Bu din şöyle der: sizi lanetleyenleri siz kutsayın. Düşmanlarınız için dua edin. Çünkü sizi sevenleri zaten seversiniz. Size diş bileyenleri sevin. O zaman onlar sizin düşmanınız olmaz. Şehvetten ve dünya tutkularından uzaklaşın. Bir yanağını vurursa öbür yanağını çevir. O zaman kemale ermiş olursun. Biri seni kendisiyle beraber 1 kilometre yol yürümeye zorlarsa onunla 2 kilometre yürü. Biri senin malını alırsa geri isteme. Çünkü istememek elindedir. Biri paltonu isterse ona gömleğini de ver. Senden bir şey isteyene istediğini ver ve bir daha geri isteme. Çünkü Allah verdiği rızıkların herkese dağıtılmasını ister. Onun buyruğuna göre veren mutlu olur. Oğlum, her kötülükten ve kötülüğü andıran her şeyden kaç. Öfkelenme, çünkü öfke insanı adam öldürmeye kadar götürür. Kıskanç, kavgacı ve taşkın olma, çünkü hepsinden cinayet çıkar. Oğlum, şehvete kapılma, çünkü şehvet zinaya götürür. Hayasız olma, çünkü bundan hıyanet çıkar. Oğlum, yalan söyleme, çünkü yalan hırsızlığa götürür. Para canlısı ve kibirli olma, çünkü ikisinden de hırsızlık çıkar. Oğlum, şikayetçi olma, çünkü bu Allah'a küfre kadar gider. Uysal ol, çünkü dünya uysallara kalır. Sabırlı, merhametli, yumuşak başlı, iyi yürekli ol. Kinci olma, işittiğin sözlerden her zaman titre. Kibirlenip ruhunu küstahça hareketlere kaptırma. Ruhun kibirlilere yanaşmasın ama hak yolunda olanlara, yumuşak başlı olanlara yüzünü döndür. Başına gelen her şeyi Allah'tan bil ve bunu mutluluk olarak kabul et. Oğlum, bölünmeye sebep olma. Çekişenleri uzlaştır. Almak için el uzatma. Verirken de avucunu kapama. Bir şeyi verirken duraksama, homurdanma. Böylece mutlak bağışlayıcı bilirsin. Muhtaç olandan yüz çevirme. Her şeyini kardeşinle paylaş. Hiçbir şeye benim malımdır deme. Çünkü ruhta ortak olan maddeye daha çok ortaktır. Çocuklarına daha ilk yaşından Allah sevgisini aşıla. Öfkelenip kölelerini azarlama. Sonra Allah sevgisini bırakırlar. Allah şüphesiz ki ikinizden de üstündür. O kişilere bakarak çağırmaz sizi. O ruhun hazırladığı kişilikleri çağırır. Ölüm yolu ise kötü ve lanetlerle doludur. Öldürme, hainlik, şehvet, zina, hırsızlık, putperestlik, vahşilik, zehirleme, yağmacılık, yalancı tanıklık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, katı yüreklilik, gurur, kin, açgözlülük, küfürbazlık, kıskançlık, küstahlık, böbürlenme, övünme hep bu yoldadır. İyileri ezenler, gerçeği çekemeyenler, yalanı sevenler, doğruluğun mükafatını vermeyenler, iyiliğe ve dine göre düşünmeye yanaşmayanlar, fenalığa sarılanlar, uysallıktan, sabırdan uzak olanlar, hoppalığı sevenler, mükafat peşinde koşanlar, yakınlarının acılarına ortak olmayanlar, sıkıntı çekenlere yardım etmeyenler, yaradanı bilmeyenler, çocukları öldürenler, muhtaçları hor görenler, işkence edenler, günaha girenler hep bu yoldadır. Çocuklar, bütün bu insanlardan sakının. El yazmasını tam olarak bitirmeden gerçeği öğrenmek isteği gelmiş Yüley'in içinden. Tıpkı yabancı insanların fikirlerini okuyup da yazarla ruhu kaynaşan insanlar gibi bir ruh haline kapılmış. Bu hal genelde birçoklarının fark etmediği bir haldir. Hayatta görülen en gizli ve önemli haldir. Böylece canlı denilen adam ölü denilenlerle birlikte tek bir hayat sürmüş olur. İşte bunun gibi Yüley'in ruhu da el yazmalarını yazanların ruhu ile birleşmiş ve bundan sonra oturup hayatını gözden geçirmiş. Birden bütün hayatı ona tüyler ürperten bir yanılma gibi görünmüş. O yaşamak yerine hayatın acısı, kaygısı ve baştan çıkarıcı tarafıyla gerçek hayatı yok etmiş olduğunu anlamış. Kendi kendine hayatımı yok etmek istemiyorum, yaşamak, hayat yolunda yürümek istiyorum demiş. Pamfili'nin önceki konuşmalarında söylediği her şeyi hatırlamış. Her şey şimdi ona açık ve su götürmez gerçekler gibi geliyormuş. Nasıl olup da o zaman o yabancıya kanarak gitmekten vazgeçtiğine şaşırmış. Sonra adamın hayatı anladıktan sonra git sözlerini hatırlamış. Hayatı anladığını ve bir şeyi bulamadığını düşünmüş. Pamfili her gideni kim olursa olsun yanlarına kabul ettiklerini söylemişti diye geçirmiş aklından. Evet, epey zaman yolumu şaşırdım, acı çektim. Fakat artık her şeyi bırakıp yanlarına gideceğim. Bu yazıda söylenilen gibi yaşayacağım demiş. Bu düşüncelerini karısına açtığında karısı heyecanla karşılamış. O zaten buna dünden razıymış. Fakat bu kararı nasıl yerine getirebileceklerini bilmiyorlarmış. Çünkü çocukları düşünüyorlarmış. Beraberlerinde götürmenin mi yoksa büyük annelerinin yanına bırakmanın mı daha iyi olacağına karar veremiyorlarmış. Fakat beraberlerinde götüremezlermiş çünkü bugüne kadar onları çok nazlı büyütmüşler. Şimdi onları kupkuru bir hayatın güçlüklerine nasıl atabiliriz diyorlarmış. Köle kadın da onlarla birlikte gelmek istiyormuş. Fakat anne çocukları için kaygılanıyormuş. En sonunda onları büyük annelerine bırakmaya karar vermişler. Biz de yalnız gideriz diyormuş karısı. Karı koca böylece her şeyi kararlaştırmışlar. Sadece Yüley'in iyileşmesini bekliyorlarmış. 7. Yüley bu karardan sonra yatıp uyumuş. Ertesi sabah şehre uğrayan bir doktor onu görmek, muayene etmek istediğini söylemiş. Yüley doktoru sevinçle karşılamış. Oysaki doktor Yüley'in çok zaman önce karşılaştığı o yabancı adammış. Doktor Yüley'i muayene ettikten sonra ona kendisini toplaması için otlardan bazı ilaçlar yazmış. Yüley kollarımla çalışabilir miyim diye sormuş. Tabii araba sürebilir, yazı yazabilirsin. Peki ya ağır işler? Mesela toprak kazabilir miyim? Sizin gibi bir insan için böyle bir şey söz konusu olmadığı için düşünmemiştim. Hiç de öyle değil. Benim buna ihtiyacım var demiş Yüley. Doktora ilk görüşmelerinden sonra onun bütün öğütlerini tuttuğunu ama hayatın ona istediği şeyleri vermediğini, tam tersini umutlarını kırdığını, bunun için de o zaman verdiği kararı şimdi yerine getirmek istediğini anlatmış. Doktor da öyle anlaşılıyor ki onlar olanca yalanlarını dökerek seni kandırmışlar. Sen içinde bulunduğun durumu, hele babalık görevlerini hiç düşünmüyor, onların yanılmalarını hiç fark edemiyorsun demiş. Yüley okuduğu el yazmalarını doktora uzatarak okumasını istemiş. Doktor alıp baktıktan sonra demiş ki, biliyorum bu yalanların hepsini biliyorum. Fakat senin gibi bilgili bir adamın böyle bir tuzağa nasıl olup da düştüğüne şaşırıyorum doğrusu. Anlamıyorum. Bunun tuzak neresinde? Her şey hayattadır. Bunlar yani insanlara ve tanrılara karşı gelenlerse hayatla bütün insanların mutlu olacağı bir yolu gösteriyorlar. Bu yoldan gidilirse ortada savaş, ölüm, ceza, yoksulluk, sapıtma, hırsızlık, kin kalmaz diyorlar. Onlar İsa'nın çalmayın, zina etmeyin, ant içmeyin, zorlamayın, milleti millete düşürmeyin şeklindeki emirlerini yerine getirince böyle olacağını iddia ediyorlar. Fakat yanılıyorlar. Amacı araç kabul ediyorlar. Amaç kavga ve zina etmemek, ant içmemektir. Buna da yalnızca toplum hayatının vasıtalarıyla ulaşılır. Onlarsa hemen hemen bir atış hocasının söyleyeceklerini söylüyorlar. Oku ancak hedef istikametinde yol alırsa isabet ettirebilirsin. Fakat okun düz çizgi üzerinde yol alması için ne yapılmalı? İşte asıl mesele burada. Atışta bu mesele şöyle çözülür. Kiriş gergin, yay esnek, ok doğru olmalı. Kavga, zina, öldürme olmayan bir hayat en güzelidir. Bu hayata da şöyle ulaşılır. Kiriş idarecilerdir. Yayın esnekliği iktidarın gücüdür. Doğru çizgide kanunun hak gözetmesidir. Bazısı var. Mesela şimdi olmayacak saçma bir şey düşünelim. Tut ki bir sudan birkaç damla içirmekle Hristiyanlığın temel hükümleri bütün insanlara bildirilsin. Bütün insanlar o an Hristiyan olsun. Fakat yine de dinleri tenkitten kurtulamaz. Çünkü o zaman hayat olmaz, sona erer. Bugün kabul edenler hayatlarının sonuna kadar yaşarlar ama çocukları böyle yaşamaz. Sadece onda biri, o da belki. Onlar için her ana babanın çocuğu eşittir. Bugün anneler canları pahasına çocuklarını ölümden kurtarabiliyorlar. Eğer çocuk annesiz olsa korunabilir mi? Canı gönülden çocuğunu sevme duygusu bütün çocuklara beslenen acıma duygusuna dönerse ne olur? Hangi çocuğu alıp koruyacaksın? Geceleri hasta pis kokulu çocukların başına annelerinden başka kim oturur? Tabiat anne sevgisini çocuğa kalkan olsun diye vermiştir. Hristiyanlar yerine bir şey koymadan bu kalkanı indiriyorlar. Babası olmazsa çocuğu kim yetiştirir? Kim onu eğitir? Kim tehlikelerden korur? Hristiyanlıkta bütün bunlar bir yana atılıyor. Hayat yani insan soyunun devamı bir yana atılıyor. Yuli doktorun sözlerine kendini kaptırmış, doğru demiş. Yok dostum yok, budalaca hareketleri bırak da akıllıca yaşa. Hele şimdi üstlendiğin önemli geri bırakılmaz görevlerin var. Bu görevler senin namus borcundur. Sen şüphelerin ikinci devresini geçirdin. Fakat biraz daha ilerlerse artık şüpheye düşmezsin. En önemli ve başta gelen görevin şimdiye kadar boş verdiğin çocuklarını yetiştirmektir. Onları vatana hizmet edecek hayırlı evlatlar olarak yetiştirmelisin. Bugünkü devlet düzeni sana her şeyi temin etmiştir. Onun için evlatlarını ona göre yetiştirmek, vatana hizmet etmek görevindir. Topluma hizmet etmek de görevindir. Görevlerini bilerek hayatına yeniden başla. O zaman bütün şüphelerin silinecektir. Bunlar sana hastayken musallat olmuş. Devlete karşı görevlerini yerine getir, çocuklarını senin yerine geçmeleri için bir büyüt hele. Ancak o zaman seni çeken o hayata rahat rahat gidersin. Fakat o zamana kadar çocuklarına böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Hem o hayata girsen bile acılarından başka bir şey bulamazsın. 8. Doktorun verdiği ilaç ya da öğütler o kadar yaramış ki Yuli çok geçmeden ayağa kalkmış. Artık Hristiyan hayatı hakkındaki düşünceleri ona çok budalaca geliyormuş. Doktor birkaç gün kalıp gitmiş. Yuli de ayağa kalktıktan sonra onun öğütlerine göre yeni bir hayata başlamış. Çocuklarına öğretmenler tutmuş, dersleriyle kendisi ilgilenmeye başlamış. Zamanının çoğunu yine kamu işlerine ayırıyormuş. Kısa zamanda şehirde büyük bir nüfus elde etmiş. Böylece aradan bir yıl geçmiş. Bu arada şehirde Hristiyanları yargılamak için bir mahkeme kurulmuş. Roma İmparatoru Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için Kilikya'ya birini göndermiş. Alınan tedbirler Yuli'nin kulağına geliyormuş ama bunların Pamfilin köyüne kadar ulaşmadığını düşündüğü için rahatmış. Bir gün işine giderken şehir meydanında beyazlar giyinmiş yaşlıca biri yanına gelmiş. İlkin tanıyamadığı adam Pamfili'ymiş. Bir çocuğun elinden tutuyormuş. Yuli'ye doğru gelerek merhaba dostum. Senden büyük bir ricam var. Fakat bilmiyorum Hristiyanların kovalandığı şu sıralarda beni dost kabul eder misin? Belki de benimle olan ilişkin yüzünden mevkiini kaybetmekten korkabilirsin demiş. Benim kimseden korkum yok. Bunu ispat etmek için de seni evime davet ediyorum. Seninle konuşmak, sana yardım etmek için işime bile gitmeyeceğim. Haydi gel. Sahi bu çocuk kimin? Benim oğlum. Sormasam da olurdu. Onun yüzünde senin yüzün görünüyor. Şu mavi gözleri de tanıyorum. Karının kim olduğunu sorabilir miyim? Karın birkaç yıl önce senin yanında gördüğüm o güzel kız değil mi? İyi bildin. O konuşmadan bir müddet sonra benim karım oldu. İki dost Yuli'nin evine gitmişler. Yuli karısını çağırıp çocuğa göz kulak olmasını istemiş. Kendisi de Pamfili ile süslü bir odaya gitmiş. Yuli, burada her şeyi konuşabiliriz, kimse duymaz deyince Pamfili, duymalarından korkmuyorum. Yakalanan Hristiyanların ölüm cezasını kaldırtmak için de gelmedim. Sadece halk önünde dinlerini açıklamalarına izin verilsin diye rica etmeye gelmiştim demiş. Ve anlatmış durumu. İhtiyar Kiril, Pamfili'den Yuli'ye gidip rica etmesini istemiş. Allah'ın dinine şehadeti görev biliyorlarmış. Onun için de 70 yıllık hayatlarını bu şehadete feda edebilirlermiş. İnsanlar için kaçınılmaz olan bedenin ölümü kendilerine korkunç değil, zevkli geliyormuş. Bugün ya da 50 yıl sonra olmuş bir şey değişmezmiş. Yeter ki hayatları insanlara faydalı olsun. Başka bir şey istemezlermiş. Bunun için de mahkeme ve ceza halk önünde olsun istiyorlarmış. Lully, Pamphili'nin bu ricasına şaşırmış ama elinden geleni yapacağına söz vermiş. Sana yardım edeceğime söz veriyorum. Sadece arkadaşlık hatırı için değil, ben de her zaman uyandırdığın iyi duygular için. Fakat doğrusunu istersen ben dininizi pek zararlı ve budalaca görüyorum. Bu sonuca şuradan ulaştım. Ben geçenlerde bir hastalığa yakalandım. Ümidim kırılmıştı ve ruhum bezginlik içindeydi. O zaman sizin görüşlerinizi paylaşmıştım. Az kalsın her şeyi bırakıp yanınıza geliyordum. Fakat yanılmanızın neye dayandığını anladım. Çünkü ben onun içinden geçtim. Yanılmanız ruh zayıflığına, acizliğe dayanıyor. Bu din erkeklerin değil, kadınların dinidir. Peki ama niye? Çünkü siz gururunuz yüzünden devlet işlerine karışmıyor, hizmet edip yüksek yerlere gelerek insanların saygısını kazanacak yerde bütün insanları eşit sayıyorsunuz. Kimseyi kendinizden daha üstün saymıyorsunuz. Kendinizi Caesar'la bir tutuyorsunuz. Hem böyle düşünüyor hem de başkalarına bunu öğretiyorsunuz. Bu aldanış zayıflar için çok çekici, hele köleler için. Eğer insanlar sizi dinleseydi toplum en alt seviyeye düşer. İlk zamanların yaşantısına dönerdi. Siz devletin devlet içinde yok olmasını istiyorsunuz. Kendi varlığınızın bile devletten geldiğini düşünmüyorsunuz. Öyle ya, devlet olmasa siz de olmazdınız. Hep İskitlerin ya da vahşilerin köleleri olurdunuz. Siz vücudu içten kemiren kurt gibisiniz. Fakat sadece vücutta ortaya çıkıp onu kemiren kurt. Canlı vücut bu kurtlarla savaşıp onu yok eder. Size karşı biz de aynı şeyi yapıyoruz. Yapmazsak olmaz. Yardım için sana söz verdim. Ama yine de dininizi zararlı ve aşağı görüyorum. Aşağı diyorum çünkü insanın süt emdiği memeyi kesmesi namussuzca bir harekettir. Hem devletten faydalan, hiç hizmet etme, hem de onu yok etmeye çalış. Bu namussuzluk değil de nedir? Gerçekten söylediğin gibi yaşamış olsak neyse. Fakat bizim hayatımızı bilmiyorsun. Hakkımızda yalan yanlış fikirler edinmişsin. Siz süse şatafata alışık olduğunuz için insanın az şeylerle ne kadar rahat yaşayabileceğini tasarlayamazsınız. İnsan öyle yaratılmıştır ki eli ayağı tuttuğu müddetçe kendine yeteceğinden fazlasını çıkarabilir ortaya. Biz beraber yaşayıp beraber çalışırız. Bu yüzden çocukları, ihtiyarları, hastaları, zayıfları besleyecek durumdayız. Sen bizim kölede cesur olma hevesi uyandırdığımızı iddia ediyorsun. Tam tersine biz söz ve işlerimizle şu öğüdü veriyoruz. Olaylar karşısında sabretmek en önemli iş, iyi bir işçinin becerebileceği bir iş. Biz devlet işlerinden anlamayız. Bildiğimiz tek şey insanların saadetin nerede ise bizim saadetimizin de orada olduğudur. Biz mutluluğu ararız. Bütün insanların mutluluğu ise birleşmelerindedir. O zaman söyler misin bana? Niçin bütün insanlar size düşmanca davranıyorlar? Sizi kovuyor, öldürüyor. Niçin sizin aşk dininiz yüzünden anlaşmazlık çıkıyor? Bunun sebebi içimizde değil, dışımızdadır. Biz vicdan ve şuurumuzu yönlendiren Allah'ın kanunlarını her şeyden önde tutarız. Biz Allah'ın kanunlarına aykırı olmayan şeyleri yerine getiririz. Kayser'in hakkını Kayser'e veririz. İşte insanlar bunun için bizi kovar ya da öldürürler. Bize yöneltilen ama bizim başlatmadığımız bu düşmanlığı bitirmek elimizde değil. Çünkü bir defa gerçekleri anladık, artık dönemeyiz. Vicdanımız ve şuurumuza aykırı yaşayamayız. İsa da böyle bir düşmanlığı üstüne çekmiş ve bizlere birçok defa bunu haber vermiştir. Başkaları beni çekemez. Çünkü onların işleri kötüdür. Eğer onlardan olsaydınız sizi severlerdi. Fakat değilsiniz. Ben sizi onların elinden kurtardığım için sizi kıskanıyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki onlardan biri sizi öldürünce Allah'a hizmet sanacak. Fakat İsa gibi biz de beden ölümünden korkmuyoruz. Onun için onlar bize zarar veremezler. Bizim üstümüzdeki güç aydınlıktır ama insanlar işlerinin kötü olması sebebiyle aydınlıktan çok karanlığı severler. Buna üzülmeye değmez çünkü gerçek er geç ortaya çıkacaktır. Nasıl ki koyunlar çobanın kavalını duyunca onun yanına gelirler, aynı şekilde İsa'nın sözlerini duyanlar da dünyanın dört bir bucağından ona koşarlar. Çünkü Allah her yerdedir ve çağrısı her yerde duyulur. Yuli birden onun sözünü kesmiş. Evet ama aranızda kaç kişinin bu işte içi dışı bir, sizi daha çok görünüşte fedakar olmakla suçluyorlar. Gerçek uğruna seve seve canınızı veriyorsunuz ama gerçek sizin yanınızda değil. Siz toplum hayatının temellerini yıkan gururlu delilersiniz. Pamfili bunların üzerine hiç karşılık vermeden acı acı bakmış Yuli'ye. 9. Yuli bu sözleri söylerken Pamfili'nin minik oğlu koşarak odaya girip babasının yanına sokulmuş. Yuli'nin karısının okşamalarını aldırış etmiyormuş bile. Pamfili içini çekmiş, oğlunu okşamış, sonra ayağa kalkmış ama Yuli onu oturup yemeğe kalması için ikna etmiş. Evlenmene, çoluk çocuğa karışmana şaşırdım doğrusu. Sizlerde mal mülk yok. Böyleyken çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Çocuklarınızın güvenli bir geleceği olmadığını biliyorsunuz. Nasıl rahat oturabiliyorsunuz? Bizim çocuklarımızın hayatı neden sizinkilerden daha az güvenli olsun? Köleleriniz, malınız, mülkünüz yok da ondan. Karım Hristiyanlığa yatkın olduğu için hayatla ilgisini kesmek istediği bir dönem olmuştu. Hatta ben de onunla gidecektim. Fakat bizi en çok korkutan şey çocuklarımızın önündeki güvensizlik ve sıkıntı ihtimaliydi. Bu hastalığım zamanında olmuştu. Sürdüğüm hayat bana çok budalaca geliyordu ve hayatla ilgimi kesmek istedim. Fakat o an karımın endişeleri ve bana bakan doktorun açıklamaları beni hayatınızın sadece bekarlar için iyi bir hayat olabileceği, evli, çoluk, çocuklu insanlara göre olmadığı noktasında aydınlattı. Sizin anladığınız biçimdeki hayatta insan soyu er geç tükenecektir. Bunun için buraya çocuğunla gelmen beni şaşırttı. Hem çocuğum bir tane değil, üç tane. Evde biri memede, biri 3 yaşında, iki çocuğum daha var. Bu nasıl olabilir, bana anlatır mısın? Anlamıyorum doğrusu. Ben hayatla bağımı koparıp yanınıza gelmeye hazırdım. Fakat düşündüm ki çocuklarım için böyle bir hayat benim için iyi olduğu kadar iyi olmayacak. Çocuklarıma kıymaya hakkım yok. Bunun için onlarla beraber burada kaldım. Onların düzenini bozmak istemedim. Şaşılacak şey. Biz ise tam tersini düşünüyoruz. Yaşı ilerlemiş olanlar dünyaya ayak uydurmuşlardır. Yaşayıp giderler. Bir dereceye kadar da haklı olurlar. Fakat ya çocuklar? Dünyada birlikte yaşayıp da onları bu dünyaya uydurmaya çalışmak ne korkunç bir şey. Dünya ne çekiyorsa hep bu kandırmalardan çekiyor. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Fakat yazık ki kötülüklere meydan veren insanlar çok fazla. İsa bize der ki, çocuklar gibi olmadıkça cennete giremezsiniz. Bunu sana itiraz etmek için söylemiyorum. Gerçek olduğu için söylüyorum. Bu söz gösteriyor ki asıl yaşam bizim yaşadığımızdır. Fakat Hristiyan ailesinin nasıl olur da yaşamak için belli bir yolu olmaz. Bize göre tek bir yolu vardır. O da seve seve çalışması. Sizin yolunuzsa zorlamadır. Zorlama ise para, pul nasıl ortadan kaldırılırsa öyle ortadan kaldırılır. O zaman ortada sadece insanların işi ve sevgisi kalır. Biz her zaman daha çok çalışılması gerektiğine inanırız. Yok yok. İsa'nın dininden şüpheye düşseydim, gereklerimi yerine getirirken duraksasaydım, sizin putperestlerin yetiştirdiği çocuğu ve çocuğun içinde yetiştiği şartı görünce duraksama ve şüphelerim o an biterdi. Bazı insanlar saray, köleler ve yabancı devlet ürünleriyle yaşaya dursunlar. Çoğu nasıl yaşamak gerekiyorsa öyle yaşar. Yaşamak için çalışmak lazımdır. İnsanlar kendi dışındaki insanları zorla kendine hizmet ettirmek istiyor. Sevgi yok dünyamızda. İnsanları zorla çalıştırarak geleceğimizi güvence altına almakla sevginin bizlere vereceği güvenceden o kadar uzaklaşıyoruz. İnsan çalışmayarak lüks bir hayat yaşadığı müddetçe iş kabiliyeti azalır. Böylece gerçek güvenceden mahrum kalır. İşte insanlar çocuklarını sefaat içinde yetiştirerek onların hayatını sağlama aldıklarını zannediyorlar. Mesela senin oğlunla benim oğlumu ele alalım. Onlara bir yere bir haber ulaştırmaları için görev verelim. Bakalım hangisi işini daha iyi yapacak. Sonra onlara bir şeyler öğretmeye çalışalım. Bakalım hangisi daha canlı başla öğrenecek. Hayır, Hristiyan hayatı sadece çocuğu olmayanlar için mümkündür deme. Bu korkunç sözleri söyleme. Tam tersine, yalnızca çocuğu olmayan putperestlerin inançları bu şekildedir. Fakat şu ufaklıkların bir tanesinin kanına giren bunun acısını çekecektir. Evet, belki de haklısın ama çocukların eğitimine başladık bir kere. En iyi öğretmenlerden ders alıyorlar. Varsın bizim bildiklerimizin hepsini onlar da öğrensin. Bundan zarar gelmez. Sonra benim için de onlar için de daha vakit var. Hele bir büyüsünler, akıllansınlar. O zaman kendi kararlarını kendileri verirler. Belki de yanımıza gelirler. Belki o zaman ben de gelirim. Ancak gerçekleri öğrendiğiniz zaman özgür olursunuz. İsa İnsana tam bir serbestlik tanır ama sizin dininiz asla tanımaz. Sağlıcakla kal diyerek oğlunu alıp gitmiş Panfili. Bu konuşma üzerinden biraz zaman geçmiş ve mahkeme Yuli'nin söz verdiği gibi halk önünde olmuş. Yuli, Panfili'yi dinleri uğruna ölen arkadaşlarının cesetlerini toplarken görmüş ama devletten korktuğu için yanına gidememiş ve onu çağıramamış. 10. Bu olaylardan sonra aradan bir 10 yıl daha geçmiş. Yuli'nin karısı ölmüş. Hayatı kamu işleriyle kah yakaladığı, kah kaçırdığı post peşinde geçiyormuş. Çok zengin olmuş. Gün geçtikçe de zenginliği artıyormuş. Oğulları büyümüş. En büyük oğlu şatafatlı bir hayat sürmeye başlamış. Parayı tıpkı babasının gençliğinde harcadığı gibi harcıyormuş ve gün geçtikçe daha çok paraya ihtiyaç duyuyormuş. Yuli ile babasının arasındaki didişme, kin, hor görme, kıskançlık şimdi Yuli ile oğulları arasında yaşanıyormuş. Bu sırada yeni vali Yuli'yi görevinden almış. Eski dal kavukları da bunu görünce ondan uzaklaşmış, hatta sürgüne gönderilmesi kararlaştırılmış. Derdine çare bulmak için Roma'ya gitmiş ama kimse onu dinlememiş. Evine geri dönmesini söylemişler. Evine geldiğinde oğlunu serseri gençlerle eğlenirken bulmuş. Kilikya'da Yuli'nin öldüğü, oğlunun da bunu kutladığı söylentisi dolaşıyormuş. Yuli bunları duyunca çileden çıkmış ve oğlunu dövmüş. Oğlu babasının yumruklarıyla bayılmış. Yuli olaydan sonra karısının odasına çıkmış. Odada dolaşırken bir İncil bulmuş, açıp okumaya başlamış. Ey sıkıntı çeken insanlar, yanıma gelin. Derdinizin ilacı bendedir. Benim sözlerimi dinleyin. Hayatı benden öğrenin. Benim kalbim yumuşak olduğu için sözlerim de yumuşaktır. Benim yüküm hafiftir. Huzura ermek isteyen yanıma gelmelidir. Yuli bu satırları okuduktan sonra doğru. O çoktandır beni çağırıyor. Fakat ben ona inanmıyor, boyun eğmiyorum. Kötüydüm, yüküm ağırdı diye düşünmüş. İncil'i dizlerinin üstüne koyup oturmuş, Panfili ile konuşmalarını hatırlamış, söylediklerini uzun uzun düşünmüş, sonra kalkıp oğlunun yanına gitmiş. Oğlunu ayakta gördüğünde dayağın ona pek zarar vermediğini anlayıp için için sevinmiş. Ardından bir tek kelime bile etmeden sokağa fırlamış. Hristiyan köyüne doğru yürümeye başlamış. Bütün gün yürümüş, gece dinlenmek, geceyi geçirmek için bir köylünün evine girmiş. Girdiği odada bir adam yatıyormuş. Yuli'nin ayak sesini duyup kalkan adam doktormuş. Yuli onu görür görmez. Hayır, artık beni düşüncemden vazgeçiremeyeceksin. Üçüncü kezdir oraya gitmek istiyorum. Benim huzurum orada, biliyorum diye haykırmış. Doktor nerede diye sormuş. Hristiyanların yanında deyince Yuli, doktor demiş ki, doğru, belki huzur bulabilirsin ama henüz görevlerini yerine getirmedin ki, sen Acılar sonunda çabuk yıkılıyor, hemen yılıyorsun. İnsanı olgunlaştıran felaket ateşidir. Sen demircinin ocağından geçtin. Asıl şimdi gereklisin ama kaçıyorsun. Şimdi hem insanları hem kendini denemenin zamanı. Gerçek bilgeliği elde ettin. Onu vatan uğrunda kullanmalısın. İnsanları, tutkuları, hayatın şartlarını yakından bilenler tecrübelerini toplum uğrunda kullanmaz da huzur arama peşinde koşarlarsa bu işin sonu nereye varır? Sen bu olgunluğu ve bilgeliği toplum içinde kazandığın yine ona vermelisin. Bende hiç bilgelik yok. Ben aldanışlar içinde yüzüyorum. Su ne kadar bayatlarsa bayatlasın şarap olmaz. Benim aldanışlarım da bilgelik olmuş değil. Yuli bu sözleri söyledikten sonra evden çıkıp gitmiş. Hiç dinlenmeden yoluna devam etmiş. Ertesi gün akşamı da Hristiyanların yanına varmış. Orada Pamfili'nin dostu olduğunu bilmedikleri halde onu sevinçle karşılamışlar. Sonra Pamfili dostunu görmüş ve sevinerek koşup gelmiş, kucaklaşmışlar ve Yuli işte geldim, söyle ne iş yapayım demiş. Pamfili işten yana tasalanma, benimle gel demiş ve onu gelip geçenlerin konakladığı bir eve götürmüş, bir yatak göstererek. Bizim hayatımızı yakından görünce nasıl hizmet edeceğini anlayacaksın. Şimdi boş zamanını değerlendirebileceğin bir iş göstereyim sana. Şu an bağ bozum zamanı, yarın git onlara yardım et. Yerinin neresi olduğunu kendin gör, anlayacaksın demiş. Ertesi sabah Yuli bağa gitmiş, önüne gelen ilk bağ henüz gençmiş. Üzümler dallarını kırıyormuş. Gençler salkımları topluyormuş. Bütün yerler tutulmuş. Yuli her tarafı dolaşmasına rağmen yer bulamamış. İleriye doğru yürüdüğünde biraz daha yaşlı bir bağ görmüş. Oradaki üzümler azmış ama Yuli için orada da yapacak iş yokmuş. Herkes ikişer ikişer çalışıyormuş. Ona yer kalmamış. Biraz daha ilerlemiş ve tamamen yaşlanmış bir bağ görmüş. Bağda kimse yokmuş. Çubuklar kurumak üzereymiş. Yuli bu bağda hiç üzüm olmadığını düşünmüşken kendi kendine tıpkı benim hayatım gibi ilk çağrıldığımda gelseydim hayatım birinci bağın üzümleri gibi olurdu. İkinci çağrılışımda gelseydim ikinci bağın üzümleri gibi olurdu. Şimdi ise hayatım tıpkı bu lüzumsuz, yaşlanmış ancak odun olabilecek bağ gibi demiş. Yuli yaptığı şeylerden boşu boşuna geçirdiği hayatının sonunda kendini bekleyen cezadan korkmuş. Bir işe yaramıyorum artık diye geçirmiş aklından, yerinden kalkamamış. Bir daha asla geri gelmeyecek bir şeyi kaybettiği için ağlamaya başlamış. O an birden bir yaşlının sesini duymuş. Çalış kardeş, çalış. Yuli etrafına bakındığında yılların belini büktüğü, nur yüzlü, ayaklarını zor sürüyen bir yaşlı görmüş. Bir bağ kütüğünün önünde durmuş, üstünde kalan tek tük tatlı taneleri topluyormuş. Yuli ona yaklaştığında ihtiyar yine, çalış kardeş çalış, çalışmak insana zevk verir demiş. Tek tük kalmış taneleri nasıl bulup toplayacağını göstermiş Yuli'ye. O da gidip birkaç tane bulmuş ve atmış ihtiyarın sepetine. İhtiyar demiş ki, bak, bu tanelerin öbürlerinden farkı var mı? İsa aydınlık var oldukça aydınlıkta dolaşın der. Şüphesiz İsa'nın yolunda giden sonsuz mutluluğa kavuşur. Allah, İsa'yı insanları yargılamak için değil, kurtarmak için göndermiştir. Ona uyan yargılanmaz, ona uymayansa zaten yargılanmıştır. Zira Allah'ın peygamberine inanmayan cezayı hak etmiş demektir. Allah dünyaya aydınlık indirmiş ama insanlar kötü işlerle meşgul oldukları için karanlığı aydınlıktan daha çok sevmişlerdir. Kötü yaşayanlar kötülükleri ortaya çıkmasın diye aydınlığa doğru yürümezler. Hak yolda gidenlerse yaptıkları işler apaçık görünsün diye sürekli aydınlığa koşarlar. Çünkü bu işleri Allah için işlemişlerdir. Tasalanma oğlum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz onun birer neferiyiz. Yoksa yalnızca kendinin mi ona hizmet ettiğini sanıyorsun? Allah'ın yardımı olmadıkça var gücünle çalışsan bile hiçbir şey yapamazsın. Onun ülkesini mamur edemezsin. Ne kadar çalışırsan çalış, senin yaptıkların Allah'ın yaptıkları yanında bir nokta bile değildir. Çünkü Allah için bir son yoktur. Allah sana şah damarından daha yakındır. Onun yanına git. Onun elçisi değil de kulu ol. Çünkü ancak o zaman Allah'a ulaşmış olursun. Allah katında büyük küçük yoktur. Yalnızca doğru ve eğri vardır. Doğru yolda yürürsen Allah'a ulaşırsın. Bu yolda attığın adımın küçük veya büyük olması bir şey değiştirmez. Çünkü Allah içindir. Unutma ki cennette iyi kullar için ne kadar nimet varsa tövbekar kullar için de o kadar nimet vardır. Geçmişte yapmış olduğun her şey sana hatalı olduğunu göstermiş, sen de tövbe etmişsin. Tövbe ettiğine göre doğru yolu bulmuşsun demektir. O yolda Allah'la birlikte yürü. Geçmişi, küçüğü, büyüğü düşünme. Allah katında herkes eşittir. Bir tek Allah vardır ve bir tek hayat. Bu konuşmalardan sonra Yüleğin içi rahatlamış, gücü yettiği kadar kardeşleri için çalışmaya başlamış. Bu şekilde 20 yıl mutlu bir hayat sürmüş, bedeni öldüğünde dünyadan nasıl göçüp gittiğini fark etmemiş bile. Kitabın sonu.